Öteki Tarih, Cilt 2, 7. Ayrım, Sayfa 101. Ermeniler ve Gümrü Antlaşması. Savaş bittiğinde dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler, Wilson'un 14 ilkesi uyarınca itilaf devletlerinin kendilerine Trabzon, Van, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Harput, Sivas, Kilikya'yı, parantez içinde Adana havalisi, içeren bağımsız ya da özel bir devlet sağlayacağına inanıyorlardı. Bu amaçla Erivan'daki hükümet, Avatis Ahoronia'nın Paris Barış Konferansı'na temsilci olarak yollamıştı. Ancak kardeş Gürcistan Cumhuriyeti, Trabzon vilayetinin Lazistan sancağını isteyince Ermeniler durumun hiç de kolay olmadığını anlamışlardı. Öte yandan Pontus Rumları Ermenilerden kat be kat fazlaydılar ve Ermeni idaresi altında yaşamak istemiyorlardı. Üstelik Trabzon'daki Rum metropoliti Hristantos, Paris Barış Konferansı'nda Trabzon vilayetini kapsayan ayrı bir Pontus devleti kurulmasını talep etmişti. Ancak itilaf devletleri için asıl mesele Trabzon'un nüfusunun Rum veya Ermeni değil, hala Müslüman, parantez içinde Türk, Laz, Hemşinli ve Kürt ağırlıklı olmasıydı. Anadolu'da Ermeni yurdu. Ermeniler savaşın galibi itilaf devletleriyle savaşın mağlubu Almanya arasında imzalanan 1919 Versay Anlaşması ile yeni yaratılan Polonya Devleti'ne Baltık kıyısındaki Danzig şehri nasıl verildiyse Trabzon'un da Ermenistan'a verilebileceğini ileri sürdüler. Bu teklifleri Trabzon'un Ermenilere bırakılması karşılığında kurulması planlanan Pontus Devleti'nin Ermeniler tarafından desteklenmesini isteyen Yunanistan Başbakanı Venizelos tarafından da onaylandı. Dahası Venizelos Kilikya'yı, parantez içinde Adana havalisini de içeren bir Ermenistan'a evet diyordu. Ancak bu sefer de Britanya'nın politika yapıcıları arasında görüş ayrılıkları vardı. Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Osmanlı İmparatorluğu ile barış anlaşması yapılmasından yanayken, Kahire'deki Doğu Bürosu, Türklere Anadolu'nun bırakılmasını, ancak bırakılacak parçanın kuzeyde Samsun, güneyde Silifke'den öteye gitmemesini istiyordu. Büronun tasarısına göre Giresun, Sivas ve Mersin hattında karışık bölgeye Ermenistan adı verilecek, Trabzon, Batum, Potu ve Bakü serbest liman olacaktı. King Crown Komisyonu. Ağustos 1919'da Kilikya, Suriye, Lübnan ve Filistin'e bir ABD heyeti geldi. İleride King Crown Komisyonu olarak anılacak olan bu heyet, Ermenilerin kendi çıkarlarını olmak üzere devletlerinin Rusya Ermenistan'ı ve Rus ordusunun 1916'da işgal ettiği Doğu vilayetleriyle sınırlı kalmasını tavsiye ediyordu. Bu daha küçük bir Ermenistan demekti ama Hemşin'in büyük bir bölümünü ve Trabzon Limanı'nı içeriyordu. Ancak itilaf devletlerinin 1915'ten itibaren tehcir edilen Ermenilerin tekrar Osmanlı vatandaşlarına dönmelerine izin verilmesi yönündeki tüm başvuruları karşılıksız kaldı. ABD Başkanı Wilson Kongre'yi Ermeni mandatı için razı etmeyi başaramadığı gibi Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması'nın onaylanmasına da razı edemedi. Dolayısıyla Ermenilerin hamisi olması beklenen ABD artık resmin içinde değildi. Bu sırada Britanya, Fransa ve İtalya Ankara hükümetiyle anlaşma yolunu seçtiler. Artık Büyük Ermenistan diye bir şeyin mümkün olmadığını ilan eden Lord Curzon yine de Ermenistan'a Lazistan'ın bir bölümünü vermeye hazırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Berhelot ise perde arkasından Ermenistan'a Karadeniz'e demir yoluyla bağlanma garantisi altında İsviçre modelini öneriyordu. Bunun üzerine itilaf devletleri Şubat 1920'de bir Ermeni komisyonu kurulmasına karar verdiler. Komisyon Ermenistan'ın temsilcisi Oharyon'un ve Osmanlı Ermenilerinin temsilcisi Nubar Paşa başta olmak üzere tüm ilgilileriyle yaptığı görüşmelerden sonra Trabzon'un Ermenistan'a verilmesi arzu edilir olmakla birlikte bölgedeki Ermeni nüfusunun çok azaldığını, dolayısıyla bu durumun sürdürülebilir olmadığını, daha küçük bir bölgede Ermenistan'ın daha çabuk toparlanabileceğini rapor etti. Erzurum ve Trabzon'un eteklerinden Bayburt, Muş, Urfa, Sason, Bitlis ve Van'ı kapsayacak küçük Ermenistan'ın denizle bağlantısı için demiryolu veya karayolu ile Çoruh Vadisi'nden Batum'a ulaşılması öneriliyordu. Lazistan, parantez içinde Batum ve Doğu Karadeniz bölgesini kapsıyordu. Sancağı Ermenistan'a bağlı otonom bir bölge olacaktı. Ancak Ermeni yanlısı lobilerin tüm baskılarına rağmen ABD Senatosu 24 Mart 1920'de ikinci kez Versay Anlaşması'nı onaylamadı. İtilaf devletleri toplantılarına İtalya'nın Sanremo şehrinde devam ettiler. Britanya'nın Dışişleri Bakanlığı ve Savaş Bakanlığı arasında çıkan görüş ayrılıkları Sanremo'da iyice belirginleşti. Lord Curzon Erzurum'un Ermenistan'a verilmesini istiyor, Churchill ise buna karşı çıkıyordu. Başbakan Lloyd George 24 Nisan 1920'de her iki tarafında kararı uygulandığı takdirde ortaya çıkacak riskleri göz önüne alarak Başkan Wilson'a bir kez daha Ermenistan meselesini danıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı bu konuyu görüşürken Yunan orduları 8 Temmuz'da Bursa'yı, 25 Temmuz'da Edirne'yi ele geçirdiler. Bu olumsuz koşullar altında Vahdettin'in delegasyonu İsviçre'nin Sevr şehrinde 10 Ağustos 1920'de etkisi yıllarca sürecek olan Makus Anlaşmayı imzaladı. Anlaşmanın 89. maddesinde Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis'in Ermenistan'a bırakıldığı, Türkiye ile Ermenistan'ın sınırlarını belirlemek için ABD'nin arabuluculuğun kabul edildiği belirtiliyordu. Ancak Başkan Wilson yine Ermeni mandasına yanaşmadı. Türk-Sovyet Dostluk Anlaşması. Bunlar olurken Doğu Cephesi'nin kumandanı Kazım Karabekir, Ermenistan'a karşı bir hareket için Mustafa Kemal'e baskı yapıyordu. Mustafa Kemal ise buna direniyor, Ermenistan meselesinin Türkler lehine halini Sovyet Rusya'ya bırakmak gerektiğini ileri sürüyordu. Ancak Anadolu'da durum giderek Türklerin aleyhine gelişiyordu. Temmuz 1920'de Yunan ordularının Trakya ve Anadolu'da ilerlemeye başlaması Mustafa Kemal'i Bolşeviklerle ittifaka iyice mecbur etti. Böyle bir ortamda Sovyet Rusya'dan Ermenistan'a baskı yapmasını istemek mümkün değildi. Bekir Sami Başkanlığındaki bir Türk heyeti Moskova'ya gitti ve 24 Ağustos'ta taraflar arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Anlaşmanın koşulları arasında Doğu Anadolu'da Ermenilere toprak verilmesi de vardı. Ardından Sovyetlerin altın ve silah yardımı Anadolu'ya ulaştı. Fakat Eylül ayında Kızıl Ordu birliklerinin Çarlık yanlısı Beyaz Rus ordularına yenilerek Polonya önlerinden geri çekilmek zorunda kalması ile durum tekrar Ankara'nın lehine döndü. Bu sefer Kazım Karabekir'in planları uygulanacaktı. Gümrü Anlaşması imzalanıyor. 30 Ekim 1920 günü Kazım Karabekir'in 15. Kolordusu Kars'a doğru yürüyerek Ermeni ordularını yendi. Bir grup Ermeni yanlısının İtilaf Devletleri temsilcilerine ve ABD'ye Trabzon'da bulunan Türk kuvvetleriyle Türklere baskı yapmaları ricasını kimse dikkate almayınca 7 Kasım'da Gümrü düştü. Taşnaklardan Kars vilayetini isteyen Ankara hükümeti iç güvenliklerini sağlamak için ancak 1500 kişilik askeri birlik ile 8 top ve 24 makineli tüfek bulundurmalarına izin verdi. İşte böylesi bir ortamda 2-3 Aralık 1920 gecesi Türkiye ile Erivan'daki Taşnak hükümeti arasında Gümrü Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile 1918'de Sovyet Rusya tarafından Ermenilere verilen Kars Sancağı ve Kulp (parantez içinde Tuzluca kazası) Türk tarafına veriliyor. Ermeni tarafı 10 Ağustos 1920 tarihli Serv Barış Anlaşması'nda kendisine tanınan haklardan feragat ediyor, iki ülke arasındaki sınır çiziliyordu. Gümrü Anlaşması Ankara hükümetinin uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısıydı. Ancak ertesi gün Lenin ve Stalin'in Ermenistan'ın Bolşevikleştirilmesi için emir verdiği Kızıl Ordu Erivan'a girdi. Burjuva Taşnak hükümetini düşünerek Ermeni Bolşevikleri ile birlikte Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ni ilan etti. Yeni hükümet 10 Aralık 1920'de Ankara'ya bir nota vererek Gümrü Anlaşması'nı tanımadığını ilan etti. Böylece Gümrü Anlaşması yürürlüğe girmedi. Benzer bir nota 10 Şubat 1921'de Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Behzetyan tarafından Ankara'ya verildi. Behzetyan Moskova'da yeni bir konferans toplanmasını, Gümrü'deki Türk birliklerinin çekilmesini ve Ermeni savaş esirlerinin iadesini istiyordu. Ancak Batı cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan başarılar sayesinde ibre tekrar Ankara'dan yana dönmüştü. Ankara hükümeti ile Sovyet Rusya hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması ve 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Anlaşması ile Ermenistan sınırı kesinleşti. Böylece Mustafa Kemal ve arkadaşları artık tüm dikkatlerini Batı cephesine verdiler. Özet kaynakça. W.A.D. Alem ve Paul Muratov, Quotient Battlefields, A History of the Wars on the Turco, Quotient Border 1828-1921, Cambridge University Press, 1953, James B. Gidney, Ammente de for America, Kent State University Press 1967, Richard G. Hovhannisyan, T. Aliyes and Armenia 1915-18, Journal of Contemporary History, sayfa 3-1-1968, sayfa 45-55, Henry N. Howard, Ticking Crane Commission, An American Angry in the Middle East, Beirut 1963. Dipnot. Anlaşma 18 Mart 1921 günü imzalanmıştı ama İstanbul'un 1920'de itiraf devletleri tarafından işgal edildiği gün olan 16 Mart 1920 tarihinde naziri olsun diye Türk resmi tarihi tarafından 16 Mart 1920'de imzalanmış gibi sunulmuştu. Mustafa Süphi'yi ve 29 Kanuni Sani'yi unutma. Üçüncü Enternasyonel'in veya daha çok kullanılan adıyla Komintern'in dipnot 1848 yılında tüm Avrupa'yı sarsan bir dizi devrimin başarısız olmasından sonra sosyalistlerin ilk uluslararası örgütü 1866 yılında kurulan birinci enternasyoneldi. Bu örgütün ömrü kısa oldu. 1871'de Paris Komünü deyiminin başarısız olmasından yıllar sonra 1889'da ikinci enternasyonel toplandı. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin liderliğindeki ikinci enternasyonel partileri Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş yanlısı hükümetleri destekleyince ikinci enternasyonel fiilen çöktü. Üçüncü enternasyonel veya Komintern ise 1917'de Rusya'da gerçekleşen Bolşevik devriminin lideri Lenin'in öncülüğünde kuruldu ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ayakta kaldı. 21 Temmuz 6 Ağustos 1920'de toplanan 2. Kongresinde kabul edilen Lenin'in sömürgeler ve geri kalmış ülkelerle ilgili tezlerinden 2. tezin 5. fıkrası ve 12. teze göre Mustafa Kemal'in öncülüğündeki Kurtuluş Hareketi bir burjuva demokratik hareketi olduğundan ona komünist rengi verilmesine çalışılmamalı ama batılı devletlerle savaşında yardım edilmeliydi. Bunun karşılığında tek şart, Komintern yoluyla Moskova'ya bağlı bir Komünist Parti kurulmasına izin verilmesiydi. Temmuz 1920'den itibaren Balıkesir ve Bursa Yunanlıların eline geçtiğinden Mustafa Kemal'in bu teklifi kabul etmekten başka çaresi yoktu. Ağustos ayında Bolşeviklerin altın yardımı gelmeye başladı. 1-8 Eylül 1920 tarihlerinde Bakü'de toplanan Doğu Halklarının birinci kurultayında hemen ardından Türkiye Komünist Fırkası, parantez içinde TKF veya daha bilinen adıyla Türkiye Komünist Partisi TKP resmen kuruldu. 11 Ocak 1921'de 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasıyla Kemalist Hareket'in Sovyet-Rusya politikaları değişmeye başladı. İtilaf Devletleri Ankara Hükümeti'nin temsilcisini Londra'da yapılacak toplantıya çağırınca Kemalistler Moskova altınlarının diyeti olan TKP konusundaki sözlerinden dönmekte beis görmediler. Bu politika değişikliğinin en acı sonucu da Mustafa Süphi ve arkadaşlarının katledilmesi oldu. İddiatçılıktan komünistliğe. TKP'nin lideri olan Mustafa Süphi, Osmanlı bürokrat sınıfına mensup bir ailenin evladı olarak 1882'de Giresun'da dünyaya gelmişti. Babası çeşitli devlet kademelerinde görev almış ve sonunda vali olmuştu. Mustafa Süphi, İdadi'yi, parantez içinde liseyi Erzurum'da okudu. İstanbul'da hukuk tahsil etti. Paris'te L'École Libre des Sciences, Politik Ziraat Bankası ve Tarım Kredileri üzerine teziyle lisansüstü eğitimini tamamladı. 1908'de meşrutiyetin ikinci kez ilanıyla ülkeye döndü ve Galatasaray Mektebi Sultanesi'nde muallimlik yaptı. Yüksek Ticaret ve Tarih Mektebi'nde siyasi iktisat dersleri verdi. Tanin, Servet-i Fünun ve Hak gazetelerindeki makalelerinde kah özel teşebbüsçülüğü, kah devletçiliği öneren Mustafa Süphi, 1911'de Selanik'te İttihat Terakki Cemiyeti'nin 4. kongresine katıldı. Kongrede iktisat vekili olmak isteği yerine getirilmeyince iddiatçılara küstü ve Ferit, parantez içinde Tek ve Akçuroğlu Yusuf Beyler ile Milli Meşrutiyet Fırkasını kurdu. İddiatçılığa göre daha sağ bir çizgiyi temsil eden fırkanın yayın organı İFFAM'ın editörlüğünü yaptı. Bahri Cedid sürgünleri. Mustafa Süphi 23 Ocak 1913'te Baba Ali baskını ile iktidara el koyan iddiatçıların başa geçirdiği Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913 günü siyasi bir suikasta kurban gitmesi üzerine muhalifler ve İstanbul'daki serseri ve işsiz takımından oluşan 322 kişilik grupla Bahri-i Cedid vapuruna bindirilerek Sinop'a sürüldü. 1914'te Mustafa Süphi'nin gayretiyle Ahmet Bedevi, parantez içinde Kur'an Bey ve birkaç kişi daha Sinop'tan deniz yoluyla Kırım'daki Sivastopol'e kaçtılar. Kaçakların tümü Mısır'a ve Batı ülkelerine giderken Mustafa Süphi Kafkasya'ya geçti. Jön Türk hareketinin tarihçisi sayılan Ahmet Bedevi Bey'e göre Mustafa Süphi Kafkasya'da bir Türk ve İslam farmasonluğuna karşı milli bir farmasonluk kurumunu tecrübe etmek istiyordu. O sırada patlayan Birinci Dünya Savaşı aleyhine yazıları yüzünden Çarlık Rusyası tarafından Urallara sürüldü. Sosyalizm ve komünizm fikirleriyle burada tanıştı. 1917 Bolşevik devrimiyle kaderi değişti. Şubat 1918'de Moskova'da Tatar Başkurt devrimcileriyle Yeni Dünya adlı bir gazete çıkardı. 20 Temmuz 1918'de Asya'nın Müslüman halklarını komünizm düşüncesine çekmeyi hedefleyen Stalin girişimiyle Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk toplantısını yaptı. Moskova, Kazan, Samara, Saratov, Rezan ve Astrahan gibi merkezlerde Türk Komünist Teşkilatları'nın kurulmasına öncülük etti. Ocak 1919'da Kırım'a karşı devrimci Denikin orduları Kırım'a saldırınca önce Odessa'ya ardından Taşkent'e geçti. 27 Mayıs 1920'de Azerbaycan'da Sovyet devrimini gerçekleştirince Bakü'ye taşındı. 18 Eylül 1920'de Bakü'de düzenlenen Doğu Halklarının 1. Kurultayına katılan Mustafa Supi, aynı zamanda Anadolu Harekatı'nın başı olan Mustafa Kemal'le de temas sağlamaya çalışıyordu. Cevat Yoldaş, bizim meslek derviştik, gideceğiz demişti. Anadolu'ya doğru yola çıkmadan önce baş düşman olarak bir zamanlar bağrından çıktıkları İttihat Terakki Cemiyeti'ni gören Mustafa Supi ve arkadaşları, hemen hepsi İttihat Terakki Cemiyeti'nden gelen Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla ittifak yapmak üzere Ankara'ya gitmeye karar vermişlerdi. Bakü'den peyderpey yola çıkan TKP kafilesinin 5 kişilik ilk grubu Sovyet Rusya'nın Ankara'ya sefir olarak atadığı Budu Midavi'nin heyetiyle birlikte 28 Aralık 1920'de Kars'a ulaştı. Dost ülke Sovyet Rusya'nın diplomatları ile birlikte gelen TKP'liler törenle karşılandılar. Ardından Kazım Karabekir Mustafa Supi'ye Ankara'ya bir telgraf yollamasını ve gelişini haber vermesini tavsiye etti. Ancak 29 Aralık 1920'de Mustafa Kemal'in Kazım Karabekir'e yolladığı telgraf hiç iç açıcı değildi. Telgrafta Ankara'da komünist cereyanların arzu hilafınadır. Bakü, Türk Komünist Fırkası reisi Mustafa Supi'nin bu cereyanları körüklemesi sakıncası akla gelmektedir. Bir defa kendisini gördükten sonra devletlilerinin görüşlerini bildirmesini rica ederim diye yazıyordu telgrafta. Bu ricanın karşılığı bugüne dek yayımlanmadı ancak telgrafın ikinci satırı TKP'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında eritme yanlısı olan Kazım Karabekir'e bu eğiliminden vazgeçmesi için Ankara tarafından tanınmış bir fırsat gibi görünmekteydi. Zeki, bilgili, fazla kurnaz. Gruba birkaç gün içinde başkaları da katıldı. O günlerde Kars'ta olan Ankara hükümetinin Moskova'ya elçi tayin etti Ali Fuat Bey, 2 Ocak 1921 günü Mustafa Supi ile görüştü. Bu görüşmeyi değerlendiren uzun raporda Mustafa Supi, zeki, bilgili, fazla kurnaz, konuşmalarında ihtiyatlı ve acelesiz, Rus sefiriyle memleket içine girmek ve Ankara hükümeti prensiplerine inanmış gibi görünmek isteyene bakılırsa, bu kişinin yumuşak düşünce ve prensiplerle Anadolu hareketini yönetenlerin güvenini kazanmak ve böylece bir mevki yaptıktan sonra Rus komünizminin gizli başı olmak suretiyle memlekete bu düşüncesini duyurmak ve uygulamak düşüncesi da olduğunu zannediyorum diye yazmıştı. Bu görüşme Ankara ile TKP yönetimi arasında siyasi konuların ele alındığı üst düzeydeki son görüşmeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Ocak 1921 tarihli oturumunda Mustafa Kemal muhaliflerinin oluşturduğu ikinci grubun lideri Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni'ye parantez içinde Ulaş hitaben şöyle diyordu. Komünizmin yayılması meselesine gelince kendileri buyurdular ki istense de istenmese de bu bir mikroptur, girer. O halde çaresi yok demektir. Madem ki maddi tedbirler önüne geçmek imkanı olmayan bir yayılmadır, bu mutlaka bulaşıcı olacaktır. Zannediyorum ki buna karşı tedbir düşünmek meselesiyle söz konusu olan siyasi meseleleri birbirinden ayırmak ve seçmek daha uygun olur. Yıldırma Harekatı. Bu konuşmalardaki bazı vurgular Mustafa Supi ve arkadaşlarının akıbeti hakkında ipuçları veriyordu. Nitekim Kazım Karabekir aynı gün Erzurum valisine parantez içinde günümüz Türkçesiyle şöyle yazmıştı. Adı geçenin ve arkadaşlarının Erzurum'a varışları gününden başlayarak gerek gazete yayınları gerekse halkın uygun göstereceği gösteriler ve baskılarla daha içeri yolculuğun ve memlekette kalmanın ve çalışmanın mümkün olmayacağı hakkında kendilerinde gereken izlenimler yaratılması. Kazım Karabekir Paşa, Trabzon'da özellikle Bolşeviklerin gözleri önünde aynı tezahüratın yapılmasını, fakat tepkilerin Bolşevikliğe değil söz konusu kişilere olduğunun gösterilmesini istiyordu. Benzer bir telgrafı Gümüşhane valisine de göndermişti. Mustafa Süphi İsmail Hakkı yoldaşına gönderdiği 5 Ocak 1921 tarihli mektupta, Kazım Karabekir tarafından Moskova'ya gönderilen Yusuf Kemal, parantez içinde Tengir Şenk ve Rıza Nur'un Kars'a gelişini bekleme bahanesiyle alıkolunduklarını, bu zorunlu bekleme sırasında parantez içinde Kafkas dağlarının eteklerindeki Taupsen'den Abit adlı bir yoldaşın Kars'a gelmesi üzerine Karabekir'in ihtilalci niyetleri konusunda iyice şüphelendiğini yazıyordu. Halk galeyana getiriliyor. Mustafa Suphi ve beraberindeki 17 kişi 18 Ocak'ta Erzurum'a gitmek üzere Kars'tan trenle yola çıktı. Heyet 4 günlük bir tren yolculuğunun ardından 22 Ocak'ta Erzurum'a vardığında kendilerini Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin örgütlediği eylemler bekliyordu. Modern Türkiye'nin ilk komünizmle mücadele derneği olan cemiyetin 18 Ocak'ta yayımladığı beyannamede, Rusya'dan gelmiş, anası babası belirsiz, mazileri karanlık, cani iblislerin Allah, peygamber, halife ve şeriat yok dediği, kadınlardan başlayarak namahremliği ortadan kaldıracağı, kadınların kamuya açık yerlerde erkeklerle karışık girip çıkması, erkeklerle çalışması ve erkeklere hizmet etmesinin mecbur kılınacağı, 3 yaşından büyük çocukların umumi depolarda toplanacağı, cinayet ve diğer suçlara ait kanunları kaldıracağı, çalışmayanın ekmek yiyemeyeceği, Başkırdistan, Taşkent ve Buhara'daki milyonlarca Müslümanın bütün servetlerinin, ırz ve namuslarının ellerinden alınacağı gibi sıradan insanlar için muhtemelen tüyler ürpertici ifadeler yer alıyordu. Bu iddialarla galeyana gelmiş göstericileri yönlendiler arasında polis teşkilatından kişiler de vardı. Mustafa Suphi ve arkadaşları Erzurum'a sokulmadılar ve Dokovil hattıyla Karaboya, parantez içinde Aşkale yakınlarında bir köy yollandılar. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin olayları anlatan telgrafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunduğunda Mustafa Kemal önce her şeyden haberdar olduğunu gösteren ve Erzurumlularla hemfikir olduğunu beyan eden bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal aynı oturumda yaptığı diğer konuşmada Kazım Karabekir tarafından Mustafa Süphi ve arkadaşları için yapılan plandan övgüyle bahsetti. Ardından Erzurum valisi Delhamit Bey'e acele bir telgraf yolladı. Telgrafta Mustafa Süphi Efendi'nin refakatinde kaç kişi olduğunun ve onların da kendisiyle birlikte gönderip gönderilmediğinin bildirilmesini rica ederim deniyordu. İmha planı yürürlüğe konuyor. Bayburt'tan kızaklarla aç bir ilaç yola çıkan TKP kafilesi hiçbir yerde doğru dürüst konaklama fırsatı bulamayarak 27 Ocak'ta Maçka'ya vardı. Caminin yanındaki Yorgaki Oteli'nde bir gece konakladılar. Heyettekilerden Baytal Abdülkadir'in Maçka Kaymakam Vekili Murat Efendi tarafından gruptan ayrılması sağlandı. Mahmut Goloğlu'na göre Abdülkadir Kars'tan Trabzon'daki kardeşi Mehmet Efendi'ye gelişlerini müjdelemiş, Mehmet Efendi vekilliğini yaptı, Kayıkçılar Kahyası Yahya'ya haber verdiğinde Yahya kendisine Mustafa Süphi ve arkadaşları konusunda Ankara'dan emir aldığını, eğer kardeşini kurtarmak istiyorsa şehre girmesini engellemesini tavsiye etmişti. Bu uyarı Abdülkadir'in hayatını kurtaracaktı. Bir başka iddiaya göre de Merkez Komite üyesi Mehmet Zeki ile üst düzey parti kadrolarından Süleyman Sami hasta oldukları bahanesiyle Erzurum'da veya Maçka'da alıkonulup Ankara hükümetinin himayesine mazhar olmuşlardı. Böylece geride Mustafa Süphi ve 14 yoldaşı kalmıştı. 28 Ocak'ta Trabzon'da olağanüstü bir hareketlilik vardı. Tellallar Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti Başkanı ve eski teşkilat-ı mahsusacı Barut Cüzade Ahmet Bey'in oğlu Faik Bey'in gazetesi İstikbal'in kışkırtıcı yayınlarıyla galeyana getirilen halk, Cuma günü öğleden sonra Rusya'daki eski kardeşlerimizi kurşuna dizdiren dinsiz vatan hainlerinden intikam almak üzere mağaza, dükkan ve kahvaneleri kapatarak Değirmendere'ye gelmeleri çağrısı yapıyorlardı. Şehirdeki Sovyet Rusya konsolosluğunun elemanlarına da sokağa çıkmamaları tembih edilmişti. Cuma günü bütün esnaf dükkanlarını kapatarak, kapatmayanlar ise polis ve inzibat memurları tarafından kapatmaya zorlanarak Değirmendere'ye doğru sevk edildiler. TKP heyeti 28 Ocak 1921 akşamı saat 17.20 civarında Trabzon'a vardı. Kayıkçılar Kahyası Yahya ve adamları Mustafa Süpi ve arkadaşlarının yolunu Değirmendere mevkiinde keserek Çömlekçi Mahallesi'nin alt yolundan doğruca iskeleye, parantez içinde buh diye çevirdi. Burada heyet tükürükler, küfürler ve tekmeler eşliğinde bir motora doğru sevk edildi. Hemen arkalarında kahyanı silahlı adamlarını taşıyan bir motor daha kalktı. Motorlar 29 Ocak sabahı saat 4-5 sıralarında boş olarak geri döndü. Bu arada kimsenin iskeleye yanaşmasına izin verilmiyordu. Birkaç gün sonra tayfalardan birisi motordakilerden birkaç mil açıkta elleri ve ayakları bağlanarak denize atıldıklarını söyledi. Meryem Yoldaş'ın trajik sonu. İddialara göre Sürmeneli Kınaoğlu Ahmet Yakup adlı kişi motora bindirilmeyip Yahya Kahya'nın evinde alıkonulmuş, tayyareci Tevfik adlı bir diğer kişi ile Mustafa Süpi'nin bazı kaynaklara göre Rus, bazılarına göre Türk, bazılarına göre Rus Yahudisi asıllı eşi de denizden geri getirilmişti. Adı çeşitli kaynaklara göre Meryem, Maria ya da Semiremis olan bu hanım önce Yahya Kahya'nın evine götürülmüş, kadıncağız tutulduğu yeri Sovyet Rusya konsolosluğuna bildirmeye çalışmış, notu götüren adam Kahya'nın adamı çıkınca ceza olsun diye Nemlizade Ragıp Bey'in evine verilmişti. Bir süre Kahya tarafından Rizelilere verilen kadıncağız bir oturak alemi sırasında öldürülmüştü. Sovyet Rusya'nın tutumu. Katliamın ardından Trabzon'daki Sovyet Rusya konsolosu Ali Oruç Bagirov, Trabzon valisine Mustafa Süpi ve arkadaşlarının akıbetini soran bir mektup yazdı. Trabzon vali vekili İsmail Sabri cevabı mektubunda halkın tepkisi karşısında Trabzon'da kalamayacaklarını anlayan ekibin bir motor kiralanarak sağ salim Rusya sahillerine yollandığını belirtti. Aynı gün İstikbal gazetesinde Bakü seyyahları geldiler ve gittiler başlığı altında çıkan haberde olay daha ağır ifadelerle anlatılıyordu. Mustafa Kemal'in 31 Ocak 1921'de Erzurum'daki Muhafazayı Mukaddesat ve Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na yazdığı telgrafta Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası TKP'yi kastediyor. Etrafından bazılarının vatana hıyanet suçundan dolayı haklarında takibat ve soruşturma icra edilmektedir. Adı geçen fırka hükümetçi itibar ve itimada değer değildir efendim denmekteydi. Yani Ankara Mustafa Süpi ve arkadaşlarının akıbetinden habersiz görünüyordu. 14 Şubat'ta Bagirov Trabzon vali vekiline Mustafa Süpi ve arkadaşlarının Batum'a ve hiçbir Sovyet sahiline gelmediğini, dolayısıyla nerede olduklarını merak ettiklerini yazdı. Vali cevabında 3. Enternasyonal heyetinden hiç kimse buraya gelmedi ve hiç kimse de buradan gitmedi. Bu konuda bizde hiçbir bilgi yoktur dedi. Sovyet Rusya Dışişleri Komiseri Çiçeron, Radyo Rom'la Ankara'dan Mustafa Süpi'lerin akıbetine dair bilgi talep etti. Ankara hükümeti ise Mustafa Süpi ve yoldaşlarının bir deniz kazasında öldüklerine ilişkin açıklamasında ısrar etti. Kısacası Mustafa Süpi ve arkadaşları kim vurduya gitmişti? Kaç kişi öldürüldü? Bugün yaygın olarak Mustafa Süpi ve 14 yoldaşı ifadesi kullanılırsa da TKP belgelerine göre Anadolu'ya hareket edenlerin sayısı 30'du. TKP Harici Bürosu haberin alınmasının ardından Doğu Halkları Propaganda ve Faaliyet Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği mektupta isim belirtmeksizin 16 kişinin öldürüldüğünü yazmıştı. Aynı organ adına Ahmet Cevat, parantez içinde Emre Bey'in 2 Nisan 1921 tarihli mektubunda ise Mustafa Süpi, 4 merkez komite üyesi ve 12 diğer yoldaşlarımız denmekteydi ki burada verilen rakamlarla öldürülenlerin toplam sayısı 17'ye ulaşıyordu. Tarihçi Mete Tunçay'a göre motorda öldürülenlerin sayısı Mustafa Süpi ile birlikte 14'tü. Tunçay listeye Meryem Hanım'ı da ekliyordu. Bu konuda en kapsamlı araştırmayı yapmış olan Emrah Cilesun ise başka kaynaklardan geçen isimleri de dikkate alarak öldürülen komünistlerin sayısının daha çok olabileceğini söylüyor. 7. ayrımın sonu, sayfa 116.